Ayrım 13, sayfa 101. Savaşçılar. Yesrib'in küçük Müslüman toplumu için o günleri izleyen aylar endişe ve beklenti içinde geçti. Nitekim putperestlerin kutsal şehrin Müslümanlarına reva gördükleri zulümlere ilişkin Mekke'den gelen haberler günden güne artmaktaydı. Arabistan'daki başka hiçbir şehir ya da toplum, İslam topluluğunu kabul etmeye ve korumaya istekli olmadığından, Müslüman cemaatinin sığınabileceği tek yerin, gerçek ve tek vahanın Yesrib olduğu her gün daha da kesinleşmekteydi. İşte bu sebepten Yesrib ve Mekke arasındaki bir zamanlar iyi olan ilişkiler de gitgide gerilmeye başladı. Mekkeli Müslümanlar için durum daha da zorlaşmıştı. O zamanlarda kabilesini terk edene hain gözüyle bakıldığı gibi öldürülme ihtimali bile söz konusuydu. Öte yandan Mekkeli putperestler daha sonra birleşip intikam almalarından korktukları için Müslümanları kovamıyorlardı. Allah'a iman edenler için yardım istemek bile tehlikeli hale gelmişti. Herhangi bir müdahale Arap Yarımadası'nın en zengin ve en etkin kabilesi olan Mekkeli Kureyşliler tarafından düşmanca bir tavır olarak addedilecekti. Yesrib ve Mekkeli Müslümanların karşılaşabilecekleri tek an hac esnasında olabilirdi. Tüm Arap toplumları hacca katıldıklarından peygamber ile yoldaşlarını, parantez içinde ashabını, sahabelerini, diğer kabilelerin bireyleriyle bir arada gördüklerinde kimse itiraz etmeye kalkışmayacaktı. Bu karşılaşma Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk 6 Yesribli ile karşılaştığı yerde, Mekke ile Arafat dağı arasındaki hac yolu üzerinde bulunan Mina yakınlarındaki Akabe tepesinde gizlice gerçekleşti. O yıl Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilen grup 12 kişiydi. Bunların 10'u Hazreçli olup, 6'sı ise daha önce kendisiyle karşılaşan kişilerdi. Geri kalan ikisi Evs kabilesinden olup, Kerime'nin babası Ubade de bu grupta yer almaktaydı. Huzuruna geldiklerinde Ebu Ümame, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, "Esselamun aleyküm ve rahmetullah" diye selamladı. Hz. Peygamber, uzun uzun yüzlerine baktı. Bunlar sağlam ve kararlı, güçlü inanca sahip insanlardı. Buraya geldiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Bu karşılaşmamızdan Rabbin isteği olan biatı onaylamak için yararlanalım. Dipnot biat, bir kişiye ya da bir yola bağlı ve tabi olmak için verilen söz, ahit. Parantez içinde çevirenlerin notu. Orada bulunanlar adına Ebu Ümame, "Bizler Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek için buradayız" diye cevap verdi. Yesrib'li 12 adam kendi adlarına ve eşlerinin adına yalnızca Allah'a, ona hiçbir putu şirk koşmadan itaat edeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, eşlerine sadık olacaklarına, evliliğin kurallarına saygı duyacaklarına, yani zina etmeyeceklerine ve ona vahyedilenlere inanarak sadakatle peygamberi izleyeceklerine dair hep birlikte and içtiler. Buna karşılık Allah, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla kendisine itaat edenlere cennetin kapılarını açmayı, kendisine ihanet edenleri ise eğer affına ve rahmetine mazhar olmamışlarsa cezalandırmayı vaat etmekteydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni ve Allah'ın dinini, karılarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız" diyerek son sözünü söyledi. Akabe'de gerçekleşen bu kısıtlı biat, yalnızca eşlere ve ailelere yönelik olması nedeniyle kadınların biadı olarak da anılmaktadır. Huzuruna çıkanlar Hz. Peygamber'e bağlılıklarını teyit ettikten sonra toplantı dağıldı ve Müslümanlar çadırlarına geri döndüler. Ancak 12 kişilik grup Yesrib'e yalnız dönmedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok zengin bir aileden olduğu halde Müslümanlara katılmak için sosyal statüsünden ve zenginlikten vazgeçerek İslam'a bağlanan ilk Mekkelilerden olan Mus'ab'ı da yanlarına katmıştı. Ailesi dinini terk etmesi için onu zorlamış ve genç adam putperestlerin eziyetine maruz kalmış bir grup ile birlikte Kızıldeniz'in öte yanındaki Etiyopya'ya sığınmak zorunda kalmıştı. Bu Müslümanların ilk göçü olmuştu. Bununla beraber ilk bakışta Mus'ab'ın katlanmış olduğu sıkıntıları hayal etmek mümkün değildi. Nazik davranışlı ve barışçıl nitelikli, en kaba ve şiddet düşkünü insanları bile yumuşatan bir gülümsemeye sahip, yakışıklı bir gençti. Üstelik ailesi tarafından reddedildiğinden beri giydiği basit entari ve kaba bir harmaniye ile bile seçkin görünebilen, doğuştan gelen bir zarafete sahipti. Varlığı Yesrib'e adeta Tanrı'nın bir lütfu oldu. O ana kadar İslam'ı yalnızca ihtiyarlar, gençler, kadınlar, bazı tüccarlar, çiftçiler ve zanaatkarlar seçmişken, özellikle savaşmaya alışık olan erkekler putperestliğe bağlı kalmışlardı. Hac dönüşü, 12 adam Yesrib'e girmeden önce suyunun sıcak olması sebebiyle çorba anlamına gelen Marak adı verilen bir kuyunun başında konakladılar. Yolcular susuzluklarını gidermek için durunca onlara Vaha'dan aralarında Zeyd ve Yezid'in de bulunduğu başka Müslümanlar da katıldı. Hepsi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmalarına ilişkin haberleri öğrenme sabırsızlığı içinde olduklarından kuyunun yanındaki bir bahçeye, alçak bir duvarın desteklediği bir saçağın altına yerleştiler. Burası, yaşlıların toplanıp sohbet ettikleri, yumuşak bir çim örtüsü üzerinde çiçek ve meyve dolu bitkilerin bulunduğu olağanüstü güzellikte bir bahçeydi. Bahçe, Menat Tapınağı'nda Ebu Ümame ile yaşadığı tartışmadan sonra Müslümanlarla ilişkisini kesen Efsilerin reisi Sa'da aitti. Ve nitekim Ebu Ümame ile diğer Müslümanların bahçesinde konakladıklarını öğrenir öğrenmez onları kovalamak için en acımasız savaşçılarından Useyd'i onların üzerine yollamaya karar verdi. Güçlü yapılı, gür siyah sakallı bir adam olan Useyd, Müslümanların karşısına savaş giysisiyle çıktı. Elindeki ucu sivri metalden uzun tahta mızrağı tehditkar biçimde tutmaktaydı. Zamanın modası gereği taşıdığı ve sakalıyla aynı renkteki türban ona daha da tehdit edici bir görünüş vermekteydi. Sesinin duyulabileceği mesafeye ulaştığında Mus'ab ve Ebu Ümame'ye hitap ederek ''Ne arıyorsunuz burada? Derdiniz gençleri ve zayıfları yoldan çıkarmak mı?'' diye seslendi. Daha sonra küçük grubu küçümseyen bakışlarla süzerek silahlı olmadıklarını tespit etti ve ''Hayatınıza değer veriyorsanız hemen gidin.'' diye bağırdı. Grupta bir tedirginlik oldu. Evet, Useyd yalnızdı ama silahlıydı. Ayrıca en ufak bir tepki bütün kabileyi karşılarına alma riskini taşıyordu. Zeyd kardeşinin yanında oturmaktaydı ve gözünün ucuyla Yezid'in ayağa fırlamak üzere olduğunu fark etmişti. ''Kahramanlık taslamanın sırası değil.'' diye düşünerek onu durdurmaya karar verdi. Allah'tan gerek kalmadı. Zira tam o sırada Mus'ab'ın sesi duyuldu. ''Lütfen kardeşim, otur bir dakika.'' Herkes Mus'ab'a döndü. Gülümseyen ve son derece sakin görünen Mus'ab'ın yüzünde hiçbir öfke ya da korku izi görünmüyordu. İlk tedirginlik anı geçince Müslümanlar derin bir nefes aldılar. Bütün Araplar gibi doğru sözün bin kılıçtan daha etkili olduğunu bilirlerdi. Genç Mekkeli, Useyd'e öyle bir nezaketle hitap etmişti ki adam dona kaldı ve utanılacak kadar gereksiz ve aptal bir aletmişçesine mızrağını nereye koyacağını bilemez hale geldi. Mus'ab aynı incelikle devam etti. Dinleyeceklerin hoşuna giderse kabul edebilirsin. Eğer hoşuna gitmezse sana hiç sıkıntı vermeden toplanıp gideriz. Sorunları silahla çözmeye alışkın olan savaşçıların nezaket karşısında nasıl davranacaklarını bilmemeleri Müslümanlara çok olağan gözüktü. Yabancının davranışından etkilenen Usaid, mahcup bir tavırla gülümsedi. Başıyla onayladı ve aniden gereksiz hale gelen bir aletten kurtulmak istercesine mızrağı yere sapladı. Dairenin ortasında yere saplanan mızrak, toplantıya bir tören havası kazandırmıştı. Nitekim ileride pek çok kişi bu anı İslam'ın vahaya gelişiyle ilgili en önemli anlardan biri olarak hatırlayacaktı. Musab, Usaid'e İslam'ı anlatmaya başladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aynı Hazreti İsa ve Hazreti Musa gibi nasıl vahiy indiğini, bir meleğin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü sıktığını ve Allah'ın kelamını Arapça dilinde doğrudan kalbine nasıl nakşettiğini anlattı. Eğer ilahi gerçek insan anlayışını aşıyorsa endişelenmemesini, zira yaşamış olduğu vahiy deneyiminin ilk başta aklını kaybetmiş olmaktan korkan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bile sarsıcı olduğunu söyledi. Kutsal Ramazan ayında inzivaya çekildiği Hira Dağı'ndaki mağarada kendisini ziyarete gelen Cebrail ile karşılaşmasını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından kendi sözleriyle anlatacağım. Cebrail bana uyurken geldi. Oku dedi ve ben ona cevap verdim. Ben okuma bilmem. O zaman beni öylesine sıktı ki ölümümün geldiğini düşündüm. Daha sonra beni salarak yeniden oku diye buyurdu. Ve ben yine ben okuma bilmem dedim. Yeniden kavradı ve sıktı beni ve tekrar oku diye emretti. Neyi okumalıyım diye sorduğumda ise şunları söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir pıhtıdan yarattı. Oku. Rabbin kalem aracılığıyla öğreten en yüce kerem sahibidir. İnsana bilmediğini öğretendir. Parantez içinde 96/1-5. Ve ben ezberimden aynı şeyleri tekrar ettim ve o benden uzaklaştı. Sonra kalktım. Sanki bu sözler kalbime kazınmış gibiydi. Pek çoğu bu hikayeyi dinleyince derin bir heyecan hissetti. Usaid bile devam etmesi için Musab'ı Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne öğretmiş diye teşvik etti. Genç Mekkeli gülümsedi ve İslam'ın temelindeki yapı taşlarını, yani Hazreti Peygamber ve tüm Müslümanların uymaları gereken şartları sıralamaya başladı. İlk şart kelime-i şehadetti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani tanıklık ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur ve tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Bu cümle kişinin İslam'a katılması anında söylenmekte ve Müslüman olana hayatı boyunca eşlik etmekteydi. Bunu günlük namaz ibadeti izlemekteydi. Bu, günün ve gecenin belli saatlerinde tekrarlanacaktı. Sonra her yıl özellikle fakirler ve yetimlere yardım amacıyla verilen zekat vardı. Bir de o dönemde şehirde hala putperestler yaşıyor olsa da Mekke'ye yapılan hac ziyareti İslam tarafından da şart koşulmuştu ve her Müslümanın hayatta en azından bir kere yerine getirmesi beklenmekteydi. Beşinci şart daha sonra açıklanan kutsal Ramazan ayı boyunca oruç tutma şartıydı. Genç Musab sözlerini seçerek sakin ama yavaş olmayan bir tempoda konuşurken Müslümanlar Usaid'in yüzünde imanın insanların gönlündeki belirgin işareti haline gelen huzur ve barış ifadesinin şekillenmekte olduğunu görüyorlardı. Usaid de alışılagelen kaba tavrını bırakmış olduğunu fark etti. Aslında karısına karşı duygulu, çocuklarına sevgi dolu, bir tür iyi kalpli devdi. Hep korkulan ve kaçılan kişi olmaya alıştığından diğerlerinin meraklı ve iyilik dolu bakışlarını üzerinde hissetmek ona garip bir duygu veriyordu. Hayatında ilk kez Allah'ın nezdinde diğerleriyle eşit olduğunu anladı. Allah kendisinden diğerleriyle kardeş olmasını ve evrenin hakimi olarak hak ettiği ibadeti göstermesini talep etmekteydi. İnsanların arasından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seçmiş ve ona kelamını açıklamıştı. Şimdi Resulüne itaat edilmesini ve doğru olanın kendisine yollanmasını istiyordu. Useyd gibi doğduğu andan itibaren savaş sanatıyla büyümüş birisi için kendi komutanına itaat etmek tümüyle olağan ve aşikardı. Savaşçı bir an durup oraya toplanmış insanlara baktı. Saygıdeğer yaşlılar, deneyimsiz gençler, kadınlar ve çocuklar gördü. Kalplerinde öyle bir Allah imanı yeşermişti ki belki de farkında olmadıkları bir tehlikeye atılıyorlardı. Benim gibi savaşçılar olmazsa onları kim koruyacak diye düşündü ve yumruklarını öyle sıktı ki eklemleri çatırdadı. Useyd daha ağzını açmadan hayatını Allah'a ve Müslümanların korunmasına adamıştı bile. Ne güzel konular. Bu dine girebilmem için ne yapmam gerektiğini söyleyin bana. Kuyudan bir tas su çektiler ve önce ağzı ve yüzü olmak üzere kollarını, başını ve ayaklarını yıkayarak nasıl abdest alacağını gösterdiler. Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Allah'a ve peygamberine olan imanını açıkça ifade etmesini istediler ve nasıl dua edileceğini öğrettiler. Savaşçı çocukluğuna dönmüşçesine kendisine yönlendirmelerine izin verdi ve İslam'a katılır katılmaz kalbini açtığı için Allah'a hamd etmek amacıyla iki kere secdeye kapandı. Ardından Musab'a dönerek Müslümanlığı kabul ettiği takdirde herkesin peşinden gideceği bir adam var. Sa'd, bir yolunu bulup onu buraya getireceğim dedi. Ve kafasında belli bir planı olan insanların edasıyla hızla uzaklaştı. Sa'da Ebu Ümame'nin hayatının tehlikede olduğunu, düşman bir kabilenin adamlarının onu öldürmek istediklerini söyledi. Bazı savaşçıların anlaşmayı ihlal ederek Vahada İslam'ın en önemli temsilcilerinden Ebu Ümame'yi öldürmek istemeleri son derece mantıklıydı. Ama Ebu Ümame aynı zamanda Sa'd'ın kuzeni oluyordu ve kabilenin geleneklerine göre onu korumak Sa'd'ın vazifesiydi. Üstelik şu anda onun topraklarında bulunmaktaydı. Sa'd, Müslümanların imanını paylaşmasa bile Ebu Ümame'nin orada öldürülmesi kendisinin ve kabilesinin şerefini lekelerdi. Useyd hikayesini bitirdiğinde Sa'd öfkeden köpürüyordu ama derhal silahlarını kuşanıp yardıma koşması kaçınılmazdı. Ebu Ümame'yi bahçede oturmuş, etrafındakilerle rahatça sohbet eder halde gördüğünde aldatıldığının farkına vardı. Menat tapınağındaki karşılaşmalarında yarım kalan hesabını görmek için kuzenine doğru ilerledi. Ancak Ebu Ümame'nin sözleri yerine mıhlanmasına neden oldu. Neden başkalarının önünde böylesine densiz davranmamız gerekiyor? Akraban olmasaydım bu kadar öfkeli olmazdın. Bizi bir dinle. Bizimle aynı fikirde olmazsan herkes barış içinde kendi yoluna devam etmekte hür olacak. Ebu Ümame'nin işaretiyle Mus'ab, Useyd'e anlattıklarını tekrarlamaya başladı. Bu sırada Useyd, kendi bölgesindeki insanları toparlamaya başlamıştı. Gariptir ki Sa'd ile Müslümanlar arasındaki karşılaşma ile ilgili hiçbir şüphe taşımıyordu. Mus'ab'ın sözlerinin etkisini kendi üzerinde doğruladığına göre Sa'd'ın da aynı biçimde davranacağı aşikardı. Sonraki günlerde olanları düşündüğünde davranışının açıklanamaz olduğunu görecekti. Kısa süre içinde tüm Evs kabilesi üstü palmiye yapraklarıyla korunan geniş bir toplantı alanı olan Sakife yoluna döküldü. Tam birilerinin olan biteni açıklaması için oturmuşlardı ki Ebu Ümame ve Musab ile görüşmeden dönen Sa'd gözüktü. Her zamankinden daha da görkemli bir ifade vardı yüzünde. "Başıma ne geldiğini bilmek ister misiniz?" Topluluk, "Sen bizim reisimizsin," diye cevap verdi. Senden daha aklı başında, daha adil ve daha dikkatli kimseyi tanımayız. O halde aranızdan hiç kimseyle Allah'a ve onun Resulü olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmadan konuşmayacağım anlaşılsın. Herkes dondu. Sa'd'ın yüzündeki ciddi ifade olmasa şaka olduğunu düşüneceklerdi. Sonra yavaşça bunun bir şaka olmadığını anladılar. Olağanüstü bir isabetle Useyd'in tahmin ettiği gibi gece olmadan tüm Evs kabilesi Müslüman olmuştu bile. O gece Sakife'de büyük bir davet verildi ve ziyafete Vaha'nın tüm Müslümanları davet edildi. O gece Vaha'nın pek çok ünlü savaşçısı putperestliği bırakarak Müslüman oldu ve daha önce hiç yapmadıkları biçimde birbirlerini selamlamaya ve sarılmaya başladılar. Sabit ailesi için de özel bir davetti bu. Savaşçıların sunduğu örnek Zeyd'in kardeşini derinden sarsmıştı. Yezid, dinin birbirini tamamlayan iki perspektiften yaşanabileceğini anlamıştı. Bir yanda Allah'a dua, nefsin saflaştırılması ve gizli şeylerin keşfi bulunurken, öte yanda ise dünyevi eylemler, hurmalıklardaki çalışma, ticaret, hatta zor bir zanaat olan savaş bulunmaktaydı. Hepsi de imanlıların hayrı için kullanılabilirdi. Bazılarını bu yönlerden birisi çekerken, diğerleri ikincisine yöneliyordu. En iyileri gözlem ile eylemi birleştirebilenlerdi. Yezid bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini henüz bilmiyordu ama belki de zaman içinde tek başına keşfedecekti. O an için Useyd'in şehadet getirirken bir kılıcı kavrarmışçasına sıktığı yumruğu gözünün önünden gitmiyordu. Sakife'de davet yeni başlamış, meyve dolu kaplar ve yeni pişmiş sıcak ekmek büyük bir hızla misafirlere dağıtılmıştı. Yezid bir an tabağını bırakarak annesine döndü ve ''İslam'a katılmalıyım'' dedi. Düşünmeden konuşmuştu. Karar doğrudan ruhundan kopmuştu. Cümleyi 3 kere tekrarladı ve Ebu Ümame'nin önünde şehadet getirmeye gitti. Yezid'in ağzından çıkanlar günün başrol oyuncusu savaşçılarınkiler gibi asalet ve gurur doluydu. Zeyd, ''Allah'a inanmak, gerçeği olduğundan farklı gördüğün bir rüyadan uyanmak gibi'' diye düşündü. Zeyd, Yezid'in kararlılığına hayran olmakla birlikte biraz da korkmuş ya da belki de kıskanmıştı. Bir anda kendini dermansız hissetti. Başı dönüyordu. En yakın olduğu ve en sevdiği insanların bile karakterini yeni keşfettiği yoğun günler yaşamıştı. Farkında olmaksızın kendisi de değişiyordu. Her an aklını kurcalayan soruların sayısı artıyordu. Ve bir babaya, kendisine örnek olacak bir modele sahip olmamak daha da ağır gelmekteydi. Büyüyünce ne olacağım? Bu zor ve tehlikeli soru başının içinde zonklamaktaydı. Dünyasında bir savaşçınınkinden daha saygın bir görüntü yoktu. Zeyd kendini savaşçı giysileri ve kılıçla düşündü. O da asil bir savaşçı mı olacaktı? Hayal gücü hiç de yardımcı olmuyordu hani. Arkadaşlarının bayıldığı dövüş oyunlarından kaç kere kaçmıştı. Güçlü ve sağlıklı bir çocuk olmasına rağmen Kerime ile olmayı, kervancıların ve bedevilerin Filistin ya da Yemen'e yaptıkları yolculuklarla ilgili hikayelerini ya da hahamların toplumlarının kutsal tarihiyle ilgili hikayelerini dinlemeyi tercih etmişti. Belki de Zeyd ilk kez bilinçli şekilde içine bakmaya ve hayatla başa çıkmak için eğiliminin aslında ne olduğuna ilişkin ipucu bulmaya çalışıyordu. Halkının başına gelenler içinde onun rolü ne olabilirdi ki? Aniden annesine döndü. Yezid uyandığı zaman bir savaşçı olduğunun bilincine vardı. Ya ben? Ben neyim? Ne var? Önce ilgisizce oğluna baktı. Sorunu hemen anlamamıştı. Ama anlar anlamaz oğlunu kucakladı ve gözyaşlarına engel olamadı. Ayrım sonu. Sayfa 111.